Ayrım 12, Diriliş, Mahşerin Galibi, Cavit Kırcı, sayfa 123. Mağlubiyetin acısını kendini bu tür engin hüdyalara dalmış olarak unutturmaya çalışıyordu Kolağası Rüstem Bey. Ya da ben onun hakkında bu kertede bunu düşünüyordum. Bundan sonrası boş bir hüdyadan başka ne olabilirdi ki? Karşımızda adım adım ve yeknesak bir şekilde gelen Fransız birliği az bir zaman sonra uğruna kanımızı, canımızı, istikbalimizi feda ettiğimiz vatan parçamızı teslim alacaktı. Ve Kolağası Rüstem Bey binlerce yıl öncesinin Kürşat'ından ve yüzlerce yıl öncesinin tarihinden güç almaya çalışıyordu. O bu hülyalarda moral bulmaya dursun, bir çıyanın hareketi gibi sarı sıcak kumullar üzerinde üzerimize doğru gelen Fransız askerleri bizim kulağımızla duyacağımız kadar dahi keskinlikte aldıkları bir emirle omuzlarındaki tüfeklerini ellerine aldılar. Bir başka keskin emirle bellerindeki süngüleri çıkardılar. Bir başka keskin emirle süngülerini taktılar. Bir başka keskin emirle tüfeklerini çapraz tutup düzgün biçimde ve uygun adımla yürümeye koyuldular. Onlar süngülerini takmış ve namlularını yukarıya doğrultmuş hallerindeyken, bizim askerlerimiz ise neredeyse içi boşaltılmış, tüm cephaneleri sayıca da en aza indirilmiş ve kütüklüklere hapsedilmiş vaziyette, tüfeklerini, namluları yere ve sarı sıcak kumullara bakar vaziyette, kayışlardan omuzlarına asmış vaziyette bekliyorlardı. Bekliyorlardı. Kendilerine artık gidin denmesi için Fransız askerlerinin gelmesini bekliyorlardı. Bu onursuz ve hazin sahnenin sona ermesini. Kangren olmuş bir uzvu kesmek isteyen bir hasta gibi bu işi burada bitirip de kestirip atmayı bekliyorlardı. Fransız askerlerini, önde mavi kırmızı beyaz renklerden oluşan bayraklarıyla gelen Fransızları, siyah Fransızları, siyah derili, iri yapılı ve yüzlerindeki tomur tomur terden sırılsıklam olmuş Senegalli zühaf Fransızları, ince bıyıklı, ince yüzlü beyaz Fransızları, kısa boylu ve kıçı neredeyse yere değen Breton Fransızları, kalkık burunlu ve küstah Korsikalı Fransızları, dik omuzlu ama atik basklı Fransızları, köylü görünümlü ve gariban Normandiyalı Fransızları, bekliyorlardı. Bekliyordu yıllarca Müslüman olduğunu bilen ama namaz surelerini dahi doğru dürüst bilmeyen, hele Türk olduğunu ancak estağfurullah sözleriyle esefle karşılayan ve bu mağlubiyetlerle maalesef ancak öğrenen yenik Türk askeri. Kolağası Rüstem Bey'in Türk askerinin hayatta yenilgiyi kabul etmeyişinden söz etmesi bir avuntudan başkaca bir şey değildi bence. Zira arkamızda duran bu biçare insanlar Türk veya Müslüman olduklarını dahi doğru dürüst bilmiyorlardı. Bir defasında denk gelmiştim ki Peygamberimizin isminin ne olduğunu tartışıyorlardı. Bir defasında da Türk olmanın iyi bir şey olmadığını söyleyenler vardı aralarında. Zaten onların, daha doğrusu halkımızın bu cahilliği değil miydi bizi bugün mağlup tarafta bulunduran? Biz diyordum. Kolağası Rüstem Bey'in bahsettiği harbi kazansak da asıl harbi bundan sonra verecektik. Bir millet oluşturma harbini verecektik. Daha doğrusu bir millete millet olduğunu anlatma harbini verecektik. O millete dinini öğretme harbini verecektik. Zira bu millet ne yazık ki yalnızca modern dünya nezdinde değil, ait olduğu şark dünyası nezdinde de geri kalmış bir milletti. Bizim harbimiz şimdiye kadar çetin geçmiş ve mağlup olmuştuk. Ama asıl ve kadim harbimiz olan cehalet, şuursuzluk, suistimal, adaletsizlik, basiretsizlik ve tembellik ile olan harbimiz daha bir çetin geçecekti. Uzaktan uzağa bir disiplin içinde başlarındaki subaya mutlak itaatle ve düzen içinde üzerimize yürüyen Fransızlar, bize içinde bulunduğumuz zillet halini her hareketleriyle yüzümüze vurarak hatırlatıyordu. Fransız yüzbaşısı birliğinin önünde beyaz atının sırtında rahvan yürüyüşüyle birliğe paralel hızla yürüyerek birliğini intizam içinde bize sürerken, olanca mağdurluğu ile de gözlerimizin içine adeta küstahça hücum ediyordu. Adım adım yaklaşırken cismaniyeti gittikçe büyüyen bu yüz karamızın bir an evvel gelip de o utanç verici teslim almayı bitirmesini istiyorduk. İstiyorduk ki bir an evvel bu iş bitsin, hatta mümkünse hayatımız da burada nihayet bulsun. Hatta kumandanım kol ağası Rüstem Bey'in düşüncesine de iştirak etmek niyetine dahi sıcak bakmaya başlamıştım. Ya onlar burada bizim işimizi bitireceklerdi ya da burada teslimiyet bitecek ve biz yeni bir işe başlayacaktık. Sarı sıcak havada nereden estiği belli olmayan ve ince bir ıslık sesi gibi ses çıkaran rüzgar üniformalarımızı yalayarak esiyordu. Rüzgarın esintisiyle mazisindeki şanlı günleri mahzun bir çocuğun başını öne eğip de mahcupça yaşadığı anı yaşaması misali, boynu bükük karşılar halde duran bayrağımız hafif hafif dalgalandı bu teslimiyet anında. Fransız yüzbaşının önümüzde atıyla durmasıyla mahzunca karşılamış oldu. Fransız küstah bir yüz ifadesiyle atının üstünde dikildi. Ellerini atının terkisinde birleştirdi. İnce bıyığının altındaki ağzını neredeyse hiç kıpırdatmadan ve ancak yanındaki yaverinin duyacağı ses tonuyla bir şeyler söyledi. Yaveri bozuk olduğu her halinden belli olan bir Fransızcaya karşın düzgün bir Türkçeyle söze girişti.
''Ekselansları Monsieur Jires neden halen daha mağlup tarafın bayrağının gönderdiği olduğunu soruyor.''
''Ekselans dediğine söyle, burası halen daha Türk toprağı.'' Deyiverdim dayanamadan. Bir anda elim kılıcımın kınına gidiverdi. O anda her türlü itidal duygu ve düşüncelerinin canı cehenneme deyip bu tercüman bozuntusundan başlayıp ekselans dediği küstahı doğramak istedim. Kol ağası Rüstem atımın terkisini tutarak sakin ol, bu bir emirdir diye kestirip attı. Bana bir daha da söze karışma dese de söz veremeyeceğimi söyledim. Tercüman da olan yaverin ekselans dediği züppe yine ancak yanındakinin duyacağı kadar bir ses tonuyla ince bıyıklarının altından ve siperliğinin sakladığı gözlerini hiç kırpıştırmadan bir şeyler daha söyledi.
''Ekselansları medeni insanların zafer kadar mağlubiyeti de anlayacak insanlar olabilmeleri gerektiğini söylüyor.''
''Senin ekselans dediği de söyle tercüman efendi. Bizlerin medeniyet anlayışında mağlubiyet ve teslimiyete yer yoktur.'' Kol ağası Rüstem Bey'in ağzından çıkan bu sözün tercümesi karşısında Fransız yüzbaşısı Monsieur Jiras kulakları yırtacak kadar yüksek sesle bir kahkaha patlattı. Az önceki ruhsuz ve küstah tavrından neredeyse eser kalmayacak şekilde herkesin duyabileceği ölçüde ellerini ve kollarını da sallayarak atının üzerinde laubali tavırlarla yanındaki tercümana bir şeyler söyledi. Onun sözleriyle birlikte arkasında tam bir disiplin içinde bekleyen birlikteki askerler de kahkahalarla gülmeye başladı. Onlar gülerken tercüman da pis bir sırıtışla gülmeye koyuldu. Gülmesi bitince de konuşmaya başladı.
''Bize karşı koruyabilecekleri başkaca bir medeniyetleri mi vardı halen daha teslim olmamaktan ve mağlup olmamaktan söz ediyorlar?'' diyor. ''Daha fazla uzatmadan ve can sıkmadan şu bayraklarını indirsinler yoksa biz indiririz.'' diyor.
Bu küstahça sözden sonra arkamdaki askerlerimizden homurtuların yükselmeye başladığını duydum. Sağa sola sesler gitmeye başlamıştı. Bu sesler arasında artık rüzgarın ince ıslığı da duyulmuyordu. Sarı sıcak havanın akşam kızıllığına devşiren hali de etkisini yitiriyor ve adeta öğle ortası gibi aydınlık bir görüntü içindeymişçesine bizde tuhaf bir algı oluşuyordu. Tercümandan gelen bu sözden sonra kol ağası Rüstem Bey de itidalli konuşmayı sanki bilinçli olarak terk etmiş ve kasıtlı olarak sözle münakaşaya girmiş gibicesine sözler söylemeye başladı. Belliydi ki kumandan bir şeyler tasarlıyordu. ''Kumandanına ya da efendine söyle, halen daha toprağımızı teslim etmedik.''
''Efendim değil, ekselans.''
''Her neyse işte ona söyle. Bana kalırsa senin efendin ya. Neyse işte uzatma. Hem sen çok iyi Türkçe konuşuyorsun ama sanki Fransızcan bozuk gibi. Neden?''
Tercüman bakışlarına kin yüklü bir duygu yükleyerek başını hafifçe kumandana çevirdi. Kol ağası Rüstem Bey'in sözlerini tercüme etti.
Fransız yüzbaşısı Monsieur Jerez yüzünü alaycı bir istihzayla buruşturup burnunu yuvarlaklaştırdıktan sonra kısa bir söz daha söyledi.
Tercüman uzatmadan çevirdi.
Canımı sıkmasınlar diyor. Onun bu sözü üzerine arkamdaki askerlerimizden bir uğultu daha yükseldi. Bu sefer sertçe sesler çıkmaya başladı.
Anladığım kadarıyla askerlerin bazıları ellerini tüfeklerine sertçe vurmuşlardı. Arada bir de kasaturalardan çıkan sesleri duyuyordum. Hatta tüfeklerine mermi basanların sesini dahi duyuyordum. Geriye dönüp şöyle bir baktığımda o az önce ruhen çökkün olan askerlerin bir öfke yığınağına sahip olduklarını ve sanki saldırı emrimizi beklediklerini gördüm. Bu duygu hali içindeyse kumandanımız Kolağası Rüstem Bey, Fransız yüzbaşısı ile olan diyaloğu daha da bir gerginleştirici sözler ediyordu. Ne yaptığını anlayamıyordum. Biliyordum ki bizim gibi küçük bir birlik bu harbi sürdüremezdi. Üstelik memleket de teslim olmuştu. Kaldı ki Rüstem Bey gibi akılcı bir insan ahmakça kahramanlıklar da yapmazdı. Benim gibi ancak yeni yetişen ve toy kabul edilebilecek insanlar belki duygularına yenilebilirdi. Ama onun gibiler, hele ki harbiyeden çıkmış ve mürekkep yalamış aydın bir asker duygularıyla hareket etmezdi. Hem ne demişti bana daha önce? Askerlerin asıl vazifesi öldürmek değil yaşatmaktır. Burada şu Fransızlar da aramızda bir kıvılcım dahi çaksa bizi önce Fransızlar değil İstanbul öldürürdü. Lakin bir bildiği vardı muhakkak.
Şu kumandanın rütbesi ne?
Yüzbaşı.
Bana denk mi bari?
Sizin de yüzbaşı o halde denktir.
Sanmam. Ben anlı şanlı İstanbul'u fethedip çağ açıp çağ kapamış, Türk ordusunun zabit yetiştiren harbiye mekteplerinde yetişmiş asil bir askerim. Şu halde nasıl olur da onunla denk olurum?
Rüstem Bey'in en az Fransızınki kadar küste olan sözleri arkadaki askerlerde her sözden sonra uğultuyu arttırıyordu. Bu sefer aralardan helal olsun gibi sözleri de duyuyordum. Tercüman Rüstem Bey'in sözlerini tercüme edince Fransızın önce yüzü asıldı ama sonra hiçbir şey olmamış gibi elleriyle bir şeyler yapıp birkaç söz daha ettikten sonra başını öteye çevirdi.
Ekselansları Türk askerinin yüceliğini kabul ediyor, subaylarına değer veriyor. Tarihinizin şan ve şeref dolu layıkalarını ezbere bildiğini söylüyor. Lakin diyor artık bunların hepsi sona erdi diyor.
Bütün bunları az önce mi söyledi? Yani o birkaç kelimeyle bu kadar çok şey mi anlattı?
Hayır, bir kısmını da ben ekledim.
Sen mi? Neden? Sana ne bizim mazimizdekilerden?
Çünkü bu iş burada bitsin artık, teslim olun ve çekilin gidin, fazla uzadı her şey.
Bitmedi tercüman. Ona söyle bakalım, biz ki adalet dağıtan Türkler ile onlar yani Fransızların müstemlekelerinde uyguladıkları vahşet nedeniyle aynı veya eş kabul edilebilir miymişiz? Bu nedenle benim rütbemle onun rütbesi aynı olamaz.
Bunu tercüme edemem, bu bir hakarettir.
Sana ne? Sen sana denileni yap, sen onların müdafiği misin?
Hayır ama bu olmaz. Bu onu da onları da kızdırır.
Dediğimi yap.
Bu söz üzerine tercümanın yüzü ekşidi, kelimeleri kekeleyerek parça parça ve tartarak söyledi. Fransız yüzbaşının yüzü gerildi, dudaklarını büzüştürdü, başını hafifçe salladı, kısa kısa birkaç cümle söyledi. Kolağası Rüstem Bey'in sözleri işitilince aralarında müstemlekelerden gelme, siyah Fransız askerlerinin de olması nedeniyle askerler arasında homurtular çıktı. Lakin hareketlenme rahatsızlık hissettirme şeklindeydi ve daha öteye geçmedi.
Kendisi de müstemlekelerde görev yapmış, oralarda hoş olmayan bazı olayların yaşandığını, ancak uygar bir ulusun buna kısmen de hakkı olabileceğini söylüyor.
O halde buraları da müstemlekeleri olacağına göre buralarda da Afrika'daki gibi, Asya'daki gibi o müstemlekelerin de uyguladıkları vahşeti uygulayacaklar mıymış? Sor bakalım.
Tercüman yine tereddütlü bir yüz ifadesiyle bir şey diyecek oldu. Kolağası Rüstem Bey sert bir el hareketiyle onu engelledi. Evet, Rüstem Bey askeri olarak yenik bir tarafın kumandanı olsa da ruhen yenik bir insan değildi. Adeta bu diyaloğun mutlak galibi oydu. Yavaş yavaş ne yapmaya başladığını anlamaya başlamıştım. Amacı kontrollü bir gerginlik çıkarmaktı. Sözü yerinde söylüyordu. Ne diyordu Kutadgu Bilik'te Yusuf Has Hacip? Altın gümüş harcandıkça azalır. Söz yerinde söylendi mi kazanır. Rüstem Bey yerinde ve etkili konuşarak sözleriyle çıkardı. Bir zihin ve sinir harbini kazanıyordu. Çok geçmedi. Son sözlerden dolayı daha bir rahatsız olan Fransız söze başladı. Bu sefer lafı hiç eveleyip gevelemeden ve tercüman da dahil herkesin duyacağı ölçüde yüksek sesle konuşarak söyledi. O konuştukça arkasındaki Fransız askerlerinin yüzlerinde var olan jest ve mimikler değişiyordu. Kimisinin cesareti artıyordu, kimisinin öfkesi kabarıyordu. Mektep yıllarımdaki kadarıyla aklımda kalan Fransızcamla bizlere meydan okuduğunu anlayabiliyordum. Hatta küçümseyici bazı sözler de sarf ediyordu. Sözlerini bitirir bitirmez tercüman kısa bir sessizlikten sonra konuşmaya başladı.
Lafı da işi de fazla uzatmışsınız, haddinizi bilmeliymişsiniz. Dünyaya medeniyet bahşeden Fransız milletine mağlup olmak bir zillet değilmiş. Böylesi uygar bir ulus karşısında sizin gibi bir ulusun kaderi zaten mağlubiyetmiş. Dünyaya medeniyeti bahşeden uygar Fransız ulusu, sizlerin yüzyıllardır geri bıraktığı bu Şam, Halep ve Beyrut topraklarına ana vatan Fransa gibi ileri medeniyet getirecekmiş. Şimdi koca karılar gibi çene çalmayı bırakmalıymışsınız da Fransa işine bakmalı ve sizin yıllardır geri bıraktığınız bu bahtsız Arap toprakları artık bahtının döndüğünü görmeli ve Tanrı'ya şükretmek için olacakları görmeliymiş.
Bu küstah sözlerden sonra kısa bir sessizlik oldu. Başta bizim askerler olmak üzere her iki tarafın da askerleri bu laf atışması arasında gözlerini kumandanımıza diktiler ve cevabını beklediler. Lakin o da konuşmamaya odaklandı. Herkes hatta Fransız yüzbaşısı bile ultimatom şeklindeki sözlerine rağmen ondan gelecek sözlere odaklandı. Oysa o konuşmadı. Öylesine derin bir sessizlik oldu ki oluşan bu sessizlik karşısında atlarımız dahi sessizliği ve hareketsizliği tercih ettiler. Sarı sıcak havanın etkisini tekrar hissettirdiği akşam kızıllığında sessizlik ikliminde çölün ıslıklı rüzgarı tekrar duyulmaya başlandı. Kol ağası Rüstem Bey konuşmaya başladı. Lakin konuştuğu dil Türkçe değildi. Bizleri hatta Fransız yüzbaşısını dahi hayretlere bırakacak derecede düzgün bir şekilde konuştuğu dil Fransızcaydı. Rüstem Bey neredeyse Türkçe kadar akıcı bir şekilde ve hiç kesintiye uğramadan Fransızca konuşuyordu. Konuştuğu sözleri kesin ve keskin bir üslupla söylüyordu. Onun her sözü Fransız yüzbaşısı üzerinde öncelikle şaşkınlık uyandırırken yavaş yavaş Fransızın yüzünde öfke alametleri oluşturmaya başlamıştı. Arkada duran Fransız askerleri ise adeta canlı bir tiyatro izlercesine şaşkınlık ve hayret dolu bakışlarla olanları izliyordu. Bizim askerlerimiz ise ne olup bittiğini anlamaya çalışıyorlardı. Ancak anlayabildikleri yalnızca kumandanlarının gavurca da konuşabildiğiydi. Rüstem Bey içinde bolca azar ve paylama olan sözlerinin arasına Fransa'nın kanlı geçmişini özetle anlatıp Fransa'nın Fransız ihtilali öncesinde kendi tebaasına dahi birer köle muamelesi yapmasından söz etti. Yetmedi Fransa'nın Kara Afrika'da yaptığı hadsiz kıyımlar ve köleleştirmeler, kendi vatanında kendi ordusunda yüz kızartıcı bir ötekileştirme olayı olarak yüzbaşı Dreyfus vakası, Bastili basan açlar, Guyana'daki acıklı kıyımlardan söz etti. Fransa adına akla ilk anda gelebilecek ne kadar sefil yönleri varsa ve başkaca her ne kadar utanılacaklar varsa bir bir anlatarak onların yüzlerine vurulması lazım gelenleri anlattı. Son olarak da Şam'ın, Beyrut'un ve Halep'in bin yıldır Türk yurdu olduğunu ve Arap dindaşları ile birlikte yaşadıklarını söyledi. Anlattıklarıyla içini doldurduğu sözlerini bir sağını andırırcasına sarf ettikten sonra sözlerinin bitimiyle oluşan kısa bir sessizlikte herkesle Fransız yüzbaşısının vereceği cevabı bekletti. Fransız yüzbaşısı vakarını korumaya çalışarak birkaç söz söyledi. Bu sefer öncekilerden daha uzun konuştu. Belliydi ki kazanan tarafın kendileri olduğunu hissettirmeye çalışırcasına güya duruşunu bozmuyordu. Lakin Rüstem Bey bir psikolojik taktik kullanıyor ve Fransız'ı hallaç pamuğu gibi atıyordu. Konuşulanlardan benim dışımdakiler çok bir şey anlamasa da hem Fransız yüzbaşısının hem de askeri birliğin vücut dilleri bizlere Rüstem Bey'in başarılı olduğunu ifade ediyordu. Fransız yüzbaşısı susunca Rüstem Bey atını askerlerimize çevirdi, konuştuklarını bir bir anlattı. Şimdiye kadar ekseriyetle İngilizlerle harp ettik. Lakin buraları Fransızlar teslim almaya geldi. Talih beni onlarla yüzleştirdi. Bu cihetle onların ne denli utanılacak çirkinlikleri varsa burada yüzlerine vurma imkanım oldu. Rabbime şükürler olsun, merak eden olursa İngilizlerin de çirkinliklerini anlatmaya hazırım. Onun bu sözlerini tercüme eden tercümanın susmasıyla Fransız yüzbaşısının yanında duran ve muhtemelen genç bir teğmen olan subay birden tabancasına davrandı. Onun tabancasına davranmasıyla bizim askerlerimizin de emir dinlemeden ellerini tetiklerine götürmeleri bir oldu. Bir anda tüm bölüğün askerleri tüfeklerini Fransızlara doğrulttu. Bu sahne içerisinde Fransız yüzbaşısı vakarını bozmadan teğmenin elini tuttu ve tabancasını kılıfına sokturdu. Lakin bizim askerler istiflerini bozmadılar. Kısa bir konuşmadan sonra Fransız yüzbaşısı artık sulh için hiçbir şeyin fazla uzamaması gerektiğini söyledi. Anlaşılan Rüstem Bey amacına ulaşmıştı ki sözü artık burada kesmeye karar verdi. Akşamın kızıllığı içinde çöl rüzgarının acıklı rüzgar sesine bizim için hüzünlü, Fransızlar için coşkulu gelecek bir boru sesi eşlik ederken, yüzyıllardır Halep semalarında dalgalanan bayrağımız son kez ve acıklı bir eda ile gönderden indi. Sonsuz bir hürmet ile katlayıp sancaktarımızca teslim alındı ve yüreğimiz el vermediği için onun yerine çekilen Fransız bayrağının çekilmesini izlemeden sırtımızı Fransız merasimine dönerek Anadolu'muza doğru yol almaya başladık. Vatan toprağını daha da kuzeye çekerek mevcut bulunduğumuz yeri mecburen terk ettik. Düşman tek bir mermi dahi atmadan burayı aldı. Dönüş yolunda uzun soluklu bir sessizlik oldu. Lakin bu sessizlik kaybetmenin oluşturduğu acı iklimin sessizliği miydi, yoksa Rüstem Bey'in Fransız yüzbaşısına verdiği dersin sessizliği miydi, bilemedim. 12. ayrımın sonu. Sayfa 134.